Ayrım 33.
Herm odayı ifrata kaçırıyor. Rob'u omuzlarından sarkıyor. Seyahate çıkmadan öncekinden daha solgun. Şu saçlara bak. O kadar sarı ki rengi uçmuş. Sanki cam gibi şeffaflaşmış. İnsana ne kadar da azametli selam veriyor, bakıyor. Hareketleri bir kraliçeninkinden farksız. Mademoiselle de Lamolle o anda salondan çıkmak üzere olan kardeşini çağırmıştı. Kont Norbert Julien'e yaklaşarak, ''Azizim Sorel'' dedi. ''Bu gece sizi Monsieur de Retz'in balosuna götürmek için nereden gelip alayım? Kendisi sizi de götürmem için özellikle ısrar etti.'' Julien yere kadar eğilerek selam verirken, ''Bütün bu lütufları kime borçlu olduğumu çok iyi biliyorum.'' dedi. Norbert'in konuşurken kullandığı nezaketli ve hatta ilginç sese kızmak için hiçbir neden bulamayınca, Julien biraz önceki iltifat edici söze verdiği cevabı bir bakıma bayağıca bularak kendi kendine kızdı. O akşam baloya gittiğinde Retz konağının görkemi karşısında afalladı. Dış kapıdan girilen birinci avlu, üzerinde sarı yıldızlar olan kıpkırmızı bezden yapılmış muazzam bir çadırla örtülmüştü. Bundan daha zarif bir şey olamazdı. Bu çadırın altında avlu çiçek açmış portakal ve zakkum ağaçlarıyla bir koru haline getirilmişti. Saksıları iyice yere gömülmüş olduğundan portakal ve zakkum ağaçları sanki topraktan çıkıyorlarmış hissini veriyordu. Arabaların geçtiği yola kum dökülmüştü. Bütün bunlar bizim taşralının gözlerini kamaştırdı. O böyle bir görkemi düşünemezdi bile. Bir anda muhayyelesi coştu ve kızgınlığından eser kalmadı. Baloya girerken Norbert'in neşesine diyecek yoktu. Oysa her şeyi karanlık görüyordu. Oysa bahçeye girer girmez roller değişti. Norbert bütün bu görkem içinde ancak bazı noksanları görüyor ve yalnız onlarla ilgileniyordu. Her şeye ne kadar para gitmiş olabileceğini hesaplıyor ve yüksek bir toplama vardıkça Julien onun hemen hemen kıskanacak raddeye geldiğinin ve içerlediğinin farkına varıyordu. Kendisine gelince dans edilen ilk salona büyülenmiş, hayret ve heyecandan şaşkın bir halde girdi. İkinci salonun kapısı hınca hınç doluydu, kalabalığın arasından geçemedi. Bu salon Granata'nın Elhamra Sarayı gibi süslenmişti. Omuzu Julien'in göğsüne dayanan bıyıklı bir genç, ''Balonun kraliçesi odur, bunu kabul etmek gerek.'' diyordu. Yanındaki, bütün kış Paris'in en güzel kızı diye geçinen Mademoiselle Fourmont, ''Şimdi ikinciliğe düştüğünü görüyor.'' diye cevap verdi. ''Hele şunun haline bir bak, ne kadar acayip.'' Gerçekten kendini beğendirmek için bütün hünerlerini döküyor. ''Bak bak, şu kontr dansta yalnız kalınca nasıl da cilve yaparak gülümsüyor. Doğrusu bu gülümseyişe diyecek yok. Mademoiselle de Lamolle kendisini ne kadar beğendiklerinin farkında ama bundan duyduğu zevki hiç de belli etmiyor. Onda sanki konuştuğu kimsenin hoşuna gitmekten korkan bir insan hali var. Çok iyi söyledin. İşte insanları büyülemek sanatı buna derler. Julien büyüleyici güzelliğe sahip olan bu kadını görebilmek için boş yere çabalıyordu. Zira kendisinden daha uzun boylu olan 7-8 kişi onu görmesine engel oluyordu. Bıyıklı genç, ''Onun bu kibar davranışında oldukça fındıkçılık da var ha?'' diye söze başladı. Hele insana içinden neler geçtiğini belli edecekmiş gibi bir his uyandırdıkları sırada yavaşçacık eğilen şu badem gibi mavi gözlere bir bak. ''Ben bundan daha fettan bir şey görmedim.'' Üçüncü bir genç, ''Bak hele, güzel Fourmont onun yanında ne kadar bayağı kalıyor.'' dedi. ''Onun bu çekingen halinde insana, bana layık bir erkek olsaydınız ben size hoş görünmek için neler yapmazdım.'' demek isteyen bir şey var. Birinci genç, ''İyi ama şu muhteşem Matilde layık olacak o erkek nerede?'' dedi. Bu ancak yakışıklı, tatlı dilli, sülün gibi yiğit ve en çok da 20 yaşında olan bir hükümdar olabilir. Rusya İmparatoru'nun gayrimeşru çocuğu. Matilde'le evlenince kendisini bir yere kral yaparlar ya da sadece kentli kılığına girmiş bir köylüyü andıran Kont de Tale. Kapının önünde duranlar çekildiler ve Julien ancak bu sayede salona girebildi. Madem ki şu züppeler onu bu kadar güzel buluyorlar, hele bir de ben gözden geçireyim bakalım diye düşündü. Hem şu heriflerin mükemmellik dedikleri şeyin ne demek olduğunu anlarım. Matilde gözleriyle araştırdığı sırada genç kız kendisine baktı. Julien içinden iş başına dedi. Fakat artık öfkesi geçmiş, yalnız yüzündeki ifadede izi kalmıştı. Merakla ilerlerken zevk duyuyordu. Matilde'nin omuz başlarına kadar açık robunun değeri çabucacık artıverdi. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu artış onun gururunu pek o kadar okşamıyordu. Güzelliğinde kabına sığmayan bir gençlik var diye düşündü. Julien'in demin salonun kapısı önünde neler konuştuklarını duyduğu gençler de şimdi Matilde ile Julien arasında bulunuyordu. Matilde ona, ''Siz ki bütün kışı burada geçirdiniz Monsieur, söyleyiniz. Mevsimin en güzel balosu bu değil mi?'' dedi. Julien cevap vermiyordu. ''Coulon'un bu kadriline bayılıyorum. Bu bayanlar da bu havayla mükemmel dans ediyorlar.'' Gençler muhakkak cevap vermesi istenen bu mutlu adamın kim olduğunu görmek için arkalarına döndüler. Julien cevap verdi ama verdiği cevap kıza cesaret verecek gibi değildi. İyi bir hakem olmayı beceremeyeceğim matmazel. Ömrü yazmakla geçen bir insanım. İlk kez bu kadar görkemli bir baloda bulunuyorum. Bıyıklı gençler bu sözlere içerlediler. Matilde çok belli olan bir ilgiyle, ''Siz kültür sahibi bir insansınız Monsieur Sorel'' dedi. ''Bütün bu balolara, bütün bu eğlencelere bir filozof gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi bakıyorsunuz da ondan. Bu çılgınlıklara şaşıyorsunuz, kendinizi kaptırmıyorsunuz.'' Bu söz Julien'in muhayyilesini söndürmüş ve kalbinden her tür kuruntuyu uzaklaştırmıştı. Dudak bükerek belki de biraz aşırı bir aldırış etmemezlikle, Rousseau, yüksek kibarlar alemi hakkında hüküm vermeye kalkıştığı zaman ben onun aptallaştığını sanıyorum diye cevap verdi. Çünkü o bu toplumu anlamıyordu. Bu alemde sonradan görme bir uşak ruhuyla yer almıştır. Matilde derin bir saygıyla iyi ama Konra Sosyal'i o yazdı dedi. Bu sonradan görme adam hem cumhuriyeti över ve monarşinin toptan yıkılmasını ister hem de bir Dük dostlarından birine yol arkadaşlığı etmek için yemekten sonraları yaptığı gezintinin yönünü değiştirecek olsa sevincinden sarhoş olur. Matmazel de Lamolle ilk kez bilgiçlik etmenin verdiği zevkle kendinden geçmiş bir halde, ''Ha evet'' dedi, ''Dük de Lüksemburg'un Montmorency'de Monsieur Coande adında bir kişiye Paris yolu üzerinde arkadaşlık ettiğini kastediyorsunuz.'' Hükümdar Feretrius'un varlığını keşfeden o akademi üyesi gibi Matilde de bilgisini göstermiş olmaktan çocuk gibi seviniyordu. Julien hala sert ve keskin bir bakışla bakıyordu. Matilde heyecanlı bir an geçirdi. Partnerinin soğuk davranışı karşısında fena halde bozuldu. Başkaları üzerinde bu etkiyi her zaman kendisi yaptığından büsbütün şaşırdı. O sırada Marquis de Croisnoa aceleyle Mademoiselle de Lamolle'e doğru ilerliyordu. Bir an geldi ki genç kıza 3 adım mesafeye kadar yaklaştı fakat kalabalıktan yanına sokulamadı. Kalabalık yüzünden ilerleyemediğini belli etmek ister gibi gülümsüyordu. Matilde'in kuzini olan genç Marquis de Rouvre onun yanındaydı. Marquis henüz 15 gün önce evlendiği kocasının koluna girmişti. Karısı gibi genç olan Marquis de Rouvre'de sırf noterde düzenlenen bir takım senetlerle evlendiği halde karşısına fevkalade bir kadın çıkan talihli kocalar gibi budalaca aşıktı. Monsieur de Rouvre yaşı çok ilerlemiş olan amcası ölünce dük olacaktı. Marquis de Croisnoa kalabalığı yarıp da geçemeyip Matilde gülümseyerek bakarken genç kız gök mavisi iri gözlerini ona ve yanındakilere dikmişti. Matilde içinden, bütün bu adamlardan daha bayağı ne olabilir diyordu. İşte benimle evlenmek isteyen Croisnoa. Halim Selim nazik bir insan. Monsieur de Rouvre gibi onun da kibarlığına diyecek yok. İnsanın canını sıkmasalar hepsi fena değil. Öyle ya o da peşimden baloya giderken, onun gibi dar kafalı ve hayatından memnun bir insan gibi hareket edecek. Evlendikten 1 yıl sonra arabam, atlarım, roplarım, Paris'e 20 fersah mesafede şatom, kısacası her şeyim istediğimden fazla olacak. sonradan görme bir kadın, örneğin bir Comtesse de Rouville'i çatlatacak dereceye ulaşacak. Ulaşacak ama ya sonra ne olacak? Mathilde umudunu hangisine bağlayacağını bilemiyor, canı sıkılıyordu. Marquis de Croisnois nihayet onun yanına varmaya ve konuşmaya muvaffak oldu. Fakat genç kız Hülya'ya dalmış olduğundan onu dinlemiyordu. Marquis'in ağzından çıkan sözler onun için balonun uğultusuna karışıp gidiyordu. Mathilde elinde olmadan gözleriyle kendisinden saygılı fakat mağrur ve somurtkan bir halde uzaklaşan Julien'i izliyordu. Ortada dönüp dolaşan kalabalıktan uzak, bir köşede duran ve memleketinde idam cezasına çarptırıldığından daha önce okuyucularımıza söz ettiğimiz Kont Altamira gözüne ilişti. 14. Louis devrinde bu kontun akrabalarından biri Conti ailesine mensup bir prensle evlenmişti. Bu anı sayesinde papazlar kurulunun adamlarından yakayı biraz olsun sıyırıyordu. Mathilde, insanı diğerlerinden ayıran, üstün yapan bir şey varsa o da ölüm cezasıdır diye düşündü. Parayla elde edilmeyen tek şey odur da ondan. Dipnot, Stendhal'in idam cezasına çarpılmış olmayı büyük ve tek şeref saydığını bir mektubundan anlıyoruz. Mektuplar, cilt 3, sayfa 68. Ah, kendi kendime söylediğim bu söz ne hoş. Ne yazık ki bu düşünce aklıma saygınlığımı artıracak bir sırada gelmedi. Mathilde o kadar görgülü bir kızdı ki, konuşma sırasında önceden tasarlanmış bir sözü araya sıkıştırmasına imkan yoktu. Fakat kendi kendinden memnun olmayacak, gururlanmayacak kadar da alçak gönüllü değildi. Yüzünde biraz önceki can sıkıntısı yerine şimdi mutluluk okunuyordu. Kendisine hala bir şeyler anlatan Marquis de Croisnois, Mathilde'in halindeki bu değişikliğin kendisi yüzünden olduğunu zannettiği için çenesi büsbütün açıldı. Genç kız kendi kendine, "Benim bu yerinde sözüme fena yürekli bir adam ne anlam verebilir?" dedi. "Bu düşünceme karşı çıkacak olanlara verecek cevabım şudur. Baronluk, kontluk gibi ünvanlar parayla satın alınabilir, madalya verilen bir şeydir. Öyle ya kardeşim son günlerde madalya ile ödüllendirildi. Buna hak kazanmak için ne yaptı sanki? Bunun gibi rütbe denilen şey de elde edilir. 10 yıllık bir kıta hayatı ya da harbiye bakanının akrabası olmak Norbert gibi bir süvari bölüğü komutanı olmak için yeter. Büyük bir servet mi? Bu hiç olmazsa elde edilmesi güç ve güç olduğu için de değerli olan bir şey. Ne tuhaf. Kitaplarda ise hep bunların tersi yazılı. Mamafi bunun da çaresi yok değil. Büyük bir servet elde edebilmek için insan Rothschild'in kızıyla evlenir olur biter. Gerçekten söyleyeceğim sözün derin bir anlamı var. Bir insanın kayırmalarla elde edemeyeceği tek şey varsa o da ölüm cezasıdır. Mathilde, Monsieur de Croisnois'a, "Kont Altamira'yı tanır mısınız?" dedi. Genç kızın derin bir rüyadan uyanıyormuşçasına ve damdan düşercesine sorduğu bu sorunun, zavallı Marquis'in 5 dakikadan beri söyledikleriyle o kadar az ilgisi vardı ki, son derece nazik olan bu adam birdenbire afalladı. Oysa Marquis zeki bir insandı ve öyle tanınmıştı. Mathilde'in acayip bir tabiatı var diye düşündü. Gerçi bu sakıncalı bir durumdur ama kocasının toplumsal konumunu da yükseltecek bir şeydir. Şu Marquis de Lamolle'ün işine pek aklım ermiyor. Bütün partilerin en ileri gelenleriyle ahbap. Bu adamın yaş tahtaya basmasına imkan yok. Hem Mathilde'in bu acayiplikleri bir deha eseri olarak sayılabilir. İnsan doğuştan soylu ve çok zengin olursa deha gülünç görünmez, tersine büyük bir nitelik sayılır. Zaten Mathilde istediği zaman hem zeki hem karakter sahibi, hem de yerinde söz söylemesini bilen bir genç kız olmasını o kadar iyi biliyor ki. İki şeyi birden yapmak çok zor bir iş olduğundan Marquis Mathilde'in sorusuna kendisinden hiçbir şey katmaksızın sanki bir dersi ezbere okurmuş gibi cevap verdi. Kim tanımaz o zavallı Altamira'yı? Bunun üzerine onun hükümete karşı çalışıp da nasıl bir şey başaramayarak gülünç bir duruma düştüğünü saçmaladığını anlattı. Mathilde sanki kendi kendine söylüyormuş gibi, "Çok saçma," dedi. "Ama ne de olsa bir cesaret göstermiş ya." Sonra fena halde bozulan Marquis'e, "Ben gerçek bir erkek görmek istiyorum," dedi. Onu benim yanıma getirsenize. Kont Altamira, Mademoiselle de la Mole'ün o mağrur ve hemen hemen küstahlık derecesini bulan haline karşı duyduğu hayranlığı en çok belli edenlerden biriydi. Ona göre bu genç kız Paris'in en güzel kadınlarındandı. Monsieur de Croisnoy'a, bir tahta ne kadar da yakışır dedikten sonra hiç nazlanmadan onun yanına gitmek üzere Marki ile beraber yürüdü. Kibarlar dünyasında hükümeti devirmek için gizlice çalışmak kadar kötü bir şey olmadığını iddia eden kimseler yok değildir. Onlara göre böyle bir davranış ihtilalcilere yaraşan bir şeydir. İyi ama bir iş başaramayan bir ihtilalciden daha çirkin ne olabilir? Mathilde, Monsieur de Croisnoy'a göz ucuyla bakarak, Altamira'nın liberalizmi ile inceden inceye alay ediyor fakat onu zevkle dinliyordu. İçinden, baloda bir ihtilalci bulunsun ha, ne hoş bir aslantı dedi. Altamira'yı kara bıyıklarıyla dinlenen bir aslana benzetiyordu. Fakat çok geçmeden onun kafasında tek bir şeyin bulunduğunun farkına vardı. Yararlı olmak, yararlı olmaya karşı duyulan hayranlık. Genç kont, ülkesini parlamenter sisteme kavuşturmaktan başka hiçbir konuyu önemsemezdi. Salona Perolu bir generalin girdiğini görünce balonun en güzel insanı saydığı Mathilde'in yanından ayrıldı. Avrupa'dan umudunu kestiğinden zavallı Altamira, Güney Amerika devletlerinin günün birinde güçlenerek kendilerine Mirabeau tarafından armağan edilen özgürlüğü yine bu kıtaya iade edeceklerini düşünecek duruma gelmişti. Dipnot, 25 Temmuz 1830 ihtilalinden sonra yazılan bu sayfa 4 Ağustos'ta basılmıştır. Bıyıklı gençlerden bir grup Mathilde'ye yaklaşmıştı. Genç kız Altamira'yı etkileyemediğini görmüş ve onun böyle çekip gitmesine içerlemişti. Perulu generalle konuşurken onun siyah gözlerinin pırıl pırıl parladığını görüyordu. Mademoiselle de la Mole, genç Fransız erkekleri üzerinde hiçbir rakibinin taklit edemediği bakışlarını o ağırbaşlı haliyle gezdiriyordu. Kurtulma şanslarının çok olduğunu varsaysak bile, acaba bunlardan hangisi kendisini idama mahkum ettirmek cesaretini gösterebilir diye düşünüyordu. Onun bu acayip bakışı gerçi akıldan yana yoksun olanların koltuklarını kabartıyor ama diğerlerini ise kuşkulandırıyordu. Bu gibiler onun cevap verilmesi güç olan bir söz söylemesinden korkuyorlardı. Mathilde, doğuştan soylu olmak insana yüzlerce meziyet kazandırır ve ben bu meziyetleri görmeyince rahatsız olurum. Nitekim Julien için de durum böyle. Yalnız soyluluk, insan ruhunda kişiyi ölüm cezasına çarptıran meziyetleri de yok ediyor diye düşünüyordu. O anda Mathilde'in yanındaki birisi Kont Altamira'nın San Nazaro Pimentel Prensi'nin ikinci oğlu olduğunu söylüyordu. 1268 yılında başı kesilerek idam edilen Conradin'i kurtarmaya çalışan da Pimentel ailesinden biriydi. Bu aile Napoli'nin en soylu ailelerindendi. Mathilde içinden, işte dedi, benim biraz önceki sözümü hiç de doğrulamayan bir olay. Soyluluk insandaki karakter gücünü öldürür, oysa bu olmadan idama mahkum olunamaz demiştim. Bu akşam yoksa kısmetim saçmalamaktan mı açıldı? Madem ki ben de diğerleri gibi bir kadınım, öyleyse hadi bakalım dans etmeli. Bir saatten beri bir galop dans etmek için ısrar eden Marquis de Croisnoy'un yalvarışlarına nihayet dayanamadı ve çaresiz kabul etti. Felsefe alanındaki bilgisizliğini unutmak, avunmak, güzel görünmek için elinden geleni yaptı. Monsieur de Croisnoy onun bu haline hayran oluyordu. Fakat dans da saraya mensup en yakışıklı adamlardan birinin hoşuna gitmek isteği de Mathilde avutamadı. Bundan fazla sükse yapmak imkansızdı. Balonun kraliçesiydi, bunu kendisi de görüyor fakat zerre kadar aldırış etmiyordu. Bir saat sonra Croisnoy kendisini yerine getirirken içinden ''Böyle bir adamla evlenecek olursam tatsız bir yaşamım olur.'' diyordu. Sonra üzgün üzgün ''Paris'ten 6 ay uzakta yaşadıktan sonra bütün Parisli kadınların ağzının suyunu akıtan bir balodada yaşamdan zevk almazsam nerede alırım bilmem ki.'' diye ekledi. hem de çevremde daha iyi olmasını tasavvur bile edemeyeceğim bir topluluk var ve bu topluluğu meydana getiren insanlar da bana son derece saygı gösteriyorlar. Burada soylu olmayan birkaç senato üyesiyle Julien gibi bir ya da iki kişi ya var ya yok. Bunun üzerine Mathilde gittikçe kendini daha çok yüzüne kaptırarak, hem talih bana ne kadar çok üstünlükler vermiş, soyluluk, servet, gençlik, heyhat her şeyi, mutluluktan başka her şeyi. Üstünlüklerimin en çok kuşkulanılacak olanları da yine bu insanların akşamdan beri ağızlarından düşürmedikleri şeyler olsa gerek. Akıllı bir kadın olduğumu söylüyorlar, evet doğru, çünkü hepsi de benden korkuyor. Ciddi bir konu üzerinde konuşmaya yanaşmak cesaretini gösterseler bile 5 dakika sonra hepsinin nefesi kesiliyor ve benim bir saatten beri tekrarladığım şeyi içlerinden biri kavrayacak olursa kendisini büyük bir keşif yapmış sanıyor. Güzelim Madame de Staël benim bu üstünlüğüme sahip olmak için her şeyi feda ederdi. Dipnot: Madame de Staël 1766-1817 Fransız romantizmini hazırlayan yazarlardan. 1. Napolyon'un hışmına uğradıktan sonra bir süre İsviçre'de oturdu. Delfin ve Corin adında iki romanı ve bir de De L'Allemagne adında eleştirisi vardır. Mathilde kendini bu fevkalade zeki ve bilgili kadına benzetiyor fakat ondan daha güzel olduğunu da düşünüyor. Bununla beraber can sıkıntısından öldüğüm de bir gerçek. Marquis de Croisnois ile evlenip de isim değiştirecek olursam bundan daha az mı sıkılacağım sanki? İçinden adeta ağlamak gelen Mathilde, "Tanrım," diye ekledi. "Marquis kusursuz bir insan değil mi? O çağımızın eğitim sisteminin yetiştirdiği en güzel örnek, bir şaheser. İnsan ona ne zaman baksa hoş, hatta nükteli bir söz söylemekten geri kalmaz. Hem cesurdur da." Bu sözleri söyledikten sonra gözlerindeki mahzun bakışın yerine şimdi hiddet beliren Mathilde kendi kendine "Ama şu Sorel de acayip bir insan," dedi. "Ona bir şey söylemek istediğimi bildirdiğim halde tenezzül edip de yanıma gelmiyor." Dipnot: Stendhal burada De l'amour, aşk üzerine adlı eserindeki kuramını uyguluyor. Mathilde Madame de Renal'den daha çabuk aşık oluyor. Genç kız aşkın ilk aşaması olan hayranlıktan, takdirden doğrudan doğruya son aşamasına atlıyor. Yani hülya, düşünce ve benzeri gibi aşamalardan geçmiyor. Oysa Madame de Renal'in kendi kendisini ne kadar uzun boylu tahlil ettiğini gördük. 9. Bölüm Balo. Kadınların giysilerinin görkemi, şamdanların parlaklığı, mis gibi kokular, güzel kollar, omuz başları, çiçek buketleri, Rossini'nin ruhu yücelten müziği, Cicero'nun yağlı boya tabloları. Kendimden geçtim. Uzeri seyahatnamesinden.